Ayrım 9.
Melpo galiba onu hatırlamıştı. Bunu gözlerinden anlamıştım. Tabii bu ilk kez benim evimde karşılaştıklarında yürüttüğüm bir tahmin. Belki de bu yüzden amcam Louis'den nefret ediyor. Tabii teyzemin ondan kocasına söz ettiğini varsayarsak. Melpo teyzenin geçmişini herkesten saklaması doğaldı. Ne zaman Filon sokağından geçsem Melpo teyze aklıma geliyordu. Evinde resimlerle süslü, huni şeklinde büyük bir megafonu olan bir gramofonu ve çok ince, yumuşak kadın seslerinin şarkılar söylediği İzmir plakları vardı. Bu plaklardan birinde onun sesini duydum. Önce inkar etti ama ben onun sesi olduğuna emindim. Bunu söylediğimde evinde tek başınaydık. Evine gitmeyi seviyordum. Evinin içindeki her şey lüks ve şehvetliydi. Kanepelerin rengi, fotoğrafları, koskocaman kırmızı abajurlar, çiçekler, ayçiçek dolu saksılar. Ayçiçek saksılarıyla dopdolu bir avlu. Bazıları köpek sever. O ayçiçeklerini ve güzel parfümleri severdi. Evine girer girmez parfüm kokusu insanın içini bayıltıyordu. Her tarafta, tuvalet bile, düşün hiç de tuvalete benzemiyordu. Her taraf fırfırlı pembe örtülerle kaplı parfümlüydü. Salona girerken kapının karşısındaki bir fotoğrafını hala unutamıyorum. Büyük bir fotoğraftı. İnsana büyülüyordu. Melpo teyze etrafında püsküller sarkan bir sultan divanına uzanmıştı. Herhalde o yılların bir fotoğrafçısına poz vermişti. Sabahlığının altından sadece ayakları görünüyordu. Herhalde dekor çalıştığı genel evdi. Bana İzmir reçellerini küçük altın İzmir tabaklarında ikram ederdi. Benim şehvetli o sesi duymak için oraya gittiğimi bilirdi. 45 yaşındaydı ama hala taş gibiydi. Hep o kıpkırmızı sabahlığı giydiğini hatırlıyorum. Fotoğraftaki sabahlığa benziyordu. Sonunda plaktaki sesin kendisine ait olduğunu kabul etti. Bir zamanlar bir plakçı tanımıştı. O zamanlar şarkı söyleyip dans ediyormuş. Ama sakın kimseye söyleme. Amcan bile bilmiyor. Söz mü? Söz. Ve beni öptü. Öpücüğünün tadı zamanla hiç kaybolmayan güzel bir kokuya dönüştü. Ama yanlış bir izlenim de vermeyelim. Anestis amcaya tapıyordu. Gerçekten tapıyordu. Tekrar öykümüze dönelim. Doğal olarak aile meclisi oturduğum yerde oturmama ve Louise başına neler geleceği konusunda haber vermememe karar verdi. Çünkü Krugas ailesi bunu haber alsa kabak onun yerine benim başıma patlayacaktı. Ayrıca daha birkaç gün evden dışarı çıkmamama karar verildi. Tabii aile meclisinden sonra Agesilaus kaçacak delik arıyordu. Arkadaşın Retsinas'ın kemiklerini kırsalar iyi olacak. Madem kızla evleneceğinin sözünü vermiş, onunla sevişip koklaşırken iyi miydi? Bu son sözü amca söylemişti. Üzüldüm. Sanki aşktan, tutkudan anlamıyordu. Eninde sonunda sanki bir fahişeyle evlenmeye cesaret eden kendisi değilmiş gibi. Onlar beni ikna etmek için konuşup dururken ben diken üstünde oturuyordum. Yetişip Louise'i kurtarmak istiyordum. Onu böyle haber vermeden bırakmam olmazdı. En önemlisi de 2 ay içinde diploma sınavına gireceksin. Olur da başını belaya sokar da kağıdına mimlerlerse seni hiçbir şey kurtarmaz. Tekrar ediyorum. Bu serseriyle arkadaşlık etmeyi kes. Yoksa benden yardımı da bakanlıktaki işi de unut. Son söylediği beni pes ettirdi. Bakanlıktaki bu boktan iş hayatımın rüyası olmuştu. Hem rüya hem kabus. Zaten bu rüya yüzünden amca aile içinde bu kadar saygın bir yer edinmişti. Hepimiz amcaya tapıyor, ona boyun eğiyorduk. Şimdi düşündükçe hala neden ikinci derecede akrabası olan bizlere bu kadar yakınlık gösterdiğini bilmiyorum. Koruyucu melek rolünü mü seviyordu? Ne yapmak istediğini anlamam mümkün değildi. Çünkü ben kendi kendimi aldatmam. Kimse samimi değildir. Samimi insanlar çok zor bulunur. Ama sana yalan söyleyemem. Şu ya da bu şekilde ben de korkmaya başlamıştım. Louise'in komünistten öte, ideolojiden öte bir şey olduğunu, daha çok anarşist, disiplinsiz ve deli olduğunu bilsem de er ya da geç bir seçim yapmak zorunda kalacağımı biliyordum. Bir yandan Anestis amca, üniversite eğitimi, bakanlıktaki iş, bir yandan da bilinmezlik, tehlike, büyü. Aile meclisi devam ederken babam köşede ağzını açmadan oturuyordu. Hiç konuşmazdı. Herhalde bir zamanlar anneme kayıtsız şartsız teslim olmayı düşünüp teslim olmuştu. O günlerden gözlerimin önüne hep aynı görüntü gelir. Onu işten döndüğünde masanın hep aynı köşesine oturup uzo içtiğini görürüm. Salatalık, sardalye ve uzo. Konuşmazdı, bakardı. Saatlerce gökyüzüne bakardı. Orada uykuya dalardı. Şimdi ise aile meclisi orada oturuyordu. Babamsa aynı yerde sessizce duruyordu. Babamı gördüm ve birden içimde kahramanca bir şeyler uyandı. Sanki davullar ve gaydalar duyuyordum. Yahuda rolünü sonuna kadar sürdürmeye dayanamadım. Tam beni ikna ettiklerine inanıp yemek yemeye koyulduklarında salon penceresinden sıvıştım. Tabii iş işten geçmişti. Louis'in evine vardığımda felaket gerçekleşmişti. Her şey yerle bir olmuştu. Kitaplar yırtılmış, eşyalar kırılmış, çekmeceler, giysiler oraya buraya savrulmuştu. Louis'in yanakları şişmiş, dişleri kırılmış, odanın bir köşesinde, yerde, fayansların üzerine oturmuş, hareketsiz, korku içinde, yüksek ateşle yanıyormuş gibi buldum. Yüzü şiştiğinden bütün yüzü kocaman bir burun ve ağıza dönüşmüştü. Öfkemden çatlamak üzereydim. Aile meclisinde oturup o saçmalıkları dinlemeseydim, belki de felaketin bu aşamaya gelmesini önleyebilirdim. Agesilaus da suçlu. Düşünemeyeceğin kadar göçsüzdür. Delirdin mi? Bizi orada bulurlarsa doğrarlar. Beni korkutmuştu. Louise'i kız kardeşine, Zanio hastanesine götürdüğümde, bir bacağı ve bir dişi kırık, ellerindeki kaslar ezilmiş, bir gözünü de kaybetmek üzereydi. Andigoni onu öpüyor, cesaret veriyordu. Adi heriflere boyun eğmemeliydi. Andigoni, Louis'in hem evliliği hem gelini ektiği hakkındaki bütün ayrıntıları hastanede öğrendi. İyi yaptın. Kilisede olan biteni anlatırken, ağabeyin Louis, Louis oldu deyince gülmekten kırıldı. Louis olmak, 1896 yılındaki olimpiyatlarda maraton dalında altın madalya kazanan Spiros Louis'in adından Yunanca'ya giren bu deyim, ortadan çabucak kaybolmak anlamını taşıyor, çevirenin notu. Böylece Louis adı kaldı. O günden beri kimse onu adıyla çağırmıyordu, herkes Louis deyip duruyordu. Adi herifler onu sadece dövmekle yetinmeyip, giderken yeni evlilik tarihini de saptamışlar. Bunlar sadece başlangıç, olur da yine sıvışmaya çalışırsan sana hepsini toptan ödetiriz demişler. Şaka da yapmıyorlardı, Krugas ailesi hiç şaka yapmazdı. Alman işgali sırasında cinayet bile işlemişlerdi. İki gün sonra tesadüfen Kaliforniya'da Aristos'a rastlayınca altıma ettim. Kaliforniya semtimizin sinemasıydı. O yıllarda bir biletle iki film izleyebilirdin. Sinemaya öğleden sonra 2'de girip 6'da çıkardık. Ekranda Tyrone Power'ı seyrederken birisinin yavaşça sırtıma vurduğunu hissettim. Döndüğümde Aristos'u gördüm. Hep Aristos ilk adımı atardı. Boynuzlu dediğimiz Aristos'un itaatkar kulu, kardeşi ise kişiliksizdi. Bana bak dört göz, elimden kurtulacağını sanma. Eğer evlilik olmazsa senin de işin biter. Ayrıca ona, bana Olimpia sırrını kullanarak şantaj yapmaya kalkmamasını söyle, yoksa ölür. Hem o hem de sen. Solaklar Krugas'ın kız kardeşiyle oynayamaz. Bu yüzden Casanova'nın aklını başına getir. Yoksa kabak senin de başına patlar. Erketecilik yaptığın zaman iyiydi değil mi? Evgenia orospusu ona her şeyi gammazlamıştı. Gerçekten de her çarşamba ona gittiğinde ben erketeye yatıyordum. Bunu da yapmıştım. Ama bir şeylerin karşılığında o zamanlar Tasula'ya aşık olmuştum. Yahu Tasula sana göre değil diyordu Louis. Kız başka dünyanın insanı. Senin Tasula ile ne işin var? Tasula benden 5 yaş büyük, tombul, nazlıydı. Ama ben ısrar ediyordum, onu istiyordum. O zaman ona asıl ne bekliyorsun? Tasula'nın polis olan bir erkek kardeşi vardı. Kardeşi polis olduğundan insan nasıl cesaret edebileceğini bilmiyordu. Tasula bizim evin karşısındaki evinin önüne bir tabureye ya da evinin basamaklarında oturuyordu. Dışarıya çıkmasıyla damat adaylarının üşüşeceklerini biliyordu. Damat adaylarının etrafında dönüp dolaşmasını çok seviyordu. 5 dakika içinde yoldan geçmeye başlarlardı. Volta atmalar, bakışlar ama kimse daha ileri gitmeye cesaret edemiyordu. O yıllarda Pire'deki bütün evlerde bir bodrum, bodrumda da havalandırma için yola bakan küçük bir pencere olurdu. Ben sık sık bodruma inip karşıdan Tasula'nın bacaklarını açmasını beklerdim. Bir süre birleştirdiği bacaklarını eteğiyle kapatarak çok terbiyeli otururdu. Ama biraz sonra yorulduğunda dalıp bacaklarını açardı ya da bacaklarını kaşırdı. Kaşınma huyu vardı. Gelen geçenlerden kimsenin kendisini görmediğini düşündüğü zamanlarda eteğini yukarı kaldırıp kaşınırdı. Sonunda Louis ile anlaştım. Ben senin için erketeye yatacağım, sen de bana onu ayarlayacaksın, tamam mı? Tasula'ya bir de ateşli mektup yazdım. Ona bu mektubu vermesini şart koşmuştum. Bu hikaye yüzünden bir süre Louis ile arkadaşlığı kestim. Tasula'ya mektubu verdim demesine rağmen hiçbir zaman mektubu vermedi. Tasula'ya benden söz ettiğini söylemesine rağmen ona benden hiç söz etmedi. Uzun süre sonra sevdam geçip de meşhur mektubu aldığını sandığım Tasula ile konuştuğumda Tasula katıla katıla güldü. ''Sen ne diyorsun Manolopoulos, bilmiyor musun?'' ''Neyi bilmiyorum?'' ''Retsina sana bir şey söylemedi mi?'' deyip gülmekten kırılarak uzaklaştı. Tam bir zevzekti. ''Ulan ne gülüyorsun?'' diyeceğim geldi. Bunun üzerine Louise'e mektubu verdiğim zaman kendisinin zaten Louise'in sevgilisi olduğunu itiraf etti. ''Arkadaşın seni iyi işletmiş.'' ''Çıldıracaktım. Puş terif beni işletiyordu.'' Daha sonra Tasula'nın kardeşi uyuşturucu, döviz kaçakçılığı ve benzer bir sürü suçtan dolayı tutuklandığında Tasula kiraladıkları evi boşaltıp hem hayatımızdan hem de mahallemizden çıkıp gitti. Sana daha ileride onu tekrar ne zaman ve nasıl gördüğümü anlatacağım. Louis ile tekrar karşılaşmam şöyle oldu. Aradan çok uzun zaman geçmişti. Bir sürü olay olmuştu. Taşınmalar, sınavlar, hikayeler. Ve birden artık onu unutmaya başlamışken bir öğleden sonra annem onu kapı deliğinden zili çalarken gördü. Annem titremeye başladı. Bu şeytan geri geldi. Kapıyı açayım mı? Anneme cevap vermek yerine koşup kapıyı kendim açtım. Yahu Konstantis, bir kadın yüzünden benden nefret etmene dayanamıyordum artık. Annem küplere bindi. Louise'in buraya gelmesinin iyiye işaret olmadığını bilirdi. Kahve ya da başka bir şey ikram etmenin şakasını bile yapmadı. Ah kuzen, senin de ne cins annen var? Ben hala Louise'in elini sıkmaya ve ona şaşkın şaşkın bakmaya devam ediyordum. Konstantis giyin, yanına para bile alma. Bende var, sana borcum var ve ödemeliyim. Bana ne, nasıl diye sorma, sadece sana söylediklerimi yap yeter, itiraz istemem. Kabul ettim, Louise'e hiç karşı gelme, pişman olursun. Louise'e karşı gelmek, yaşama karşı gelmek, kutsal değerlere, ana babana ihanet etmek gibi bir şey. Louise'e kaç kez karşı geldimse, sadece pişman olmakla kalmadım, zaten daha ileride bu gerçek kanıtlanıyor, hayır dediğimden içim içimi yiyor, marazlanıyordum. 10 dakika içinde çıkarken kapıyı kapatıyordum. Nereye gidiyorsunuz diye bağırdı annem. Biliyordu, insan Louise ile çıkarken hiç geri dönmeyebilirdi. Evden çıkar çıkmaz bir taksi çağırdı. Louise'in taksiye verecek parası olması tıpkı piyangoda büyük ikramiye kazanmak, deprem ya da savaş olması gibi bir şey. Taksideyken elimi tuttu. Kuzen, iyisi mi sen anneni kendi haline bırak. Zaten hem kendisinin hem senin moruğun günahına girdi. Senin günahına girmesine de izin verme. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ondan korkuyor musun? Bana güven, ben seni ihya edeceğim, kral yapacağım. Kerata tam kirki gibi insanı baştan çıkaran bir sirendi. Ölü dirilten borusu. Onu böyle görüyor, hissediyordum. Seni bir yerlere çıkarıp çıkarmayacağını hiç bilmediğin yolların, sokakların, caddelerin içine çekerdi. Hacı Kiryakyo'ya dedi taksiciye. Sonra kendini savunmaya başladı. Kuzen, Tasula'ya böyle yazıldığını görünce ne yapayım? Onunla beraber olduğumu mu söyleseydim? Seni kırmak istemiyordum. Bunu önce senden saklamaya çalıştım. Sonra sana nasıl söyleyeyim, böyle şeyler söylenir mi? Ondan nefret etmiyordum, sadece güldüm. Rezil olmama izin verdin. Bak kuzen, o kız sana hastaydı. Gözünü kırpsan gelirdi. Sana onu ayarlamak istesem, göz açıp kapayıncaya kadar ayarlardım. Kız seni havada kapardı. Ama sonra yakanı kolay kurtaramazdın. Anlamıyorum. Sabret, anlarsın. O an ne kadar iyi giyinmiş olduğuna dikkat ettim. Havasından geçilmiyordu. Hem yeni tıraş olmuş, hem yeni yıkanmış, hem de saçlarını iyice taramıştı. Hatta kravat bile takmıştı. Annemin Louise'i görmeye fırsatı olmadı. Görse eminim yine onun hakkındaki fikrini değiştirirdi. Annem hep ambalaja, pakete, dış görünüşe çok önem verirdi. Onun gözünde dış görünüş ne kadar parlaksa o kadar saygınlık uyandırırdı. Hem kişilerde hem eşyalarda. Hiçbir zaman açıkta satılan şeyleri sevmezdi. Hep paketlenmiş, zevkli şeyleri seçerdi. Jelatinler içinde, rengarenk, süslü püslü, göz alıcı her şey onu etkilerdi. Aynı şey insanlar söz konusu olduğunda da geçerliydi. Örneğin düzenli ya da sürekli kendi işin var mıydı? Kendi evin ya da doktor, avukat, akraban var mıydı? İleri gelenlerden miydin? Hali vakti yerinde biri miydin? Hemen yalakalaşırdı. Üstelik tesadüfen devlet memuru, özel şirkette çalışan değil ve kiliseye giden biri misin? Sadece yalakalaşmakla kalmaz, seni baş köşeye oturtur, sen onun örnek aldığı kişiye, efendisine dönüşür, o da kölen olurdu. Ona ne istersen yapabilirdin. Hatta seninle yatmayı bile kabul edebilirdi. Tabii sen onun hoşuna gittin diye değil. Bu tür zevkleri kendisine yasaklamıştı. Sadece hali vakti yerinde birisine hayır demeyi asla kabul etmediğinden. Hayatta bu zaafı ona pahalıya mal olmuştu. Hem kendisi, hem ben ve babam ama herkesten çok kız kardeşim Matina bu zaafın bedelini çok pahalıya ödemişti. Kız kardeşimi önemli ve tahsilli biriyle evlendirmek uğruna kızcağızın vulvasını yol geçen hanına çevirmişti. Annem ne zaman iyi giyimli birini tanısa onu hemen eve getirirdi. Ambalaj ve şatafat annemi ikna ettiğinden tam tersine böyle saygın ve iyi giyimli beylerin yoksul ve bekar kızları baştan çıkarmaya cesaret ettiğini kabul etmesi mümkün değildi. Çok şükür sonunda kız kardeşimi merkezi pazarın şişman bir yağ tüccarıyla evlendirmeyi başarmıştı. Ömür boyu bedava zeytinyağına kavuşmayı garanti etmesi bile bu evliliği başarılı olarak nitelemesi için yeterliydi. Bu yüzden ne zaman damadından söz etse hep haç çıkarırdı. Tanrı onu korusun derdi. Bir gün onunla kavga ederken dayanamayıp lafımı esirgemedim. Saçmalıkların ve eve taşıdığın saygıdeğer beyler yüzünden kızın şimdiye kadar 4 kez kürtaj yaptı. Kızcağızı herkes küçük bir anı bırakıp ortadan kayboluyor. Ağzı, gözleri, kulakları fal taşı gibi açıldı, çıldırdı. Başını sağa sola sallamaya başladı. Bana inanmıyordu. İyi ki yağ tüccarı Arsenis ortaya çıkıp onu aldı. Annemle bu kadar adi bir şekilde hiç konuşmamıştım. Bayılana dek bana inanmadığını göstermek için başını sallayıp durdu. Haklıydı. Annem için şıp diye bayılmak, hatta intihar etmek, örneğin Anestis amcanın tanıdığı Yargıç Yorgos Bey'in bir iki kez Matina ile çıktıktan sonra kızlığını bozan adam olduğunu kabul etmesinden daha kolaydı. Salona kapanıp Matina'ya İngilizce öğreten öğretmen de aynı şeyi yapmıştı. Çocuk ders yapıyor, rahat bırak. Annem adamın dersten başka her şeyi yaptığına nasıl inansın? Matina tek kelime bile öğrenmedi. Tabii annem her zaman kızının iyi bir evlilik yapacağına inanırdı. Nikitas iyi çocuk, aile çocuğu Nikitas. O gün ayılıp bana bu söylediklerimin tek bir kelimesine bile inanmadığını, bütün bunları kıskançlığımdan uydurduğumu söylediğinde, ona bunları bırakmasını ve Meryem rolünü oynamaktan vazgeçmesini söyledim. Sen iyi çocuk deyip yalakalaşırsın. Çocuğu nasıl tuzağa düşürüp evlenmeye razı edelim? Bir de inanmıyorsun. Matina'yı jinekoloğa götüren bana sor. Taksiciye burası dedi Louis. Böylece Hacı Kiryakyo'da indik. Bir beşlikte bahşiş verdi. O yıllarda büyük paraydı. Namussuz sanki prensti. Parayı umursamayan insanlara böyle diyorum, prensler. Ben bir drahmi verdiğimde bile düşünürüm. Tavernaya gittiğimde örneğin karides salatasına bayılmama rağmen asla ısmarlamıyorum. Annem cimriliğini damla damla içime akıttı. Dışarı çıkmak için biraz fazla para harcamışsam ne sevgilimle gün batımından ne de herhangi bir şeyden zevk alabiliyorum. Parayı sayıp kılı kırk yarıyorum. Oysa dışarı çıktığında Louis zevki için hiçbir zaman kılı kırk yarmadı. Bir gün hiç haber vermeden evimize gelip beni, kız kardeşimi ve babamı alıp Ölü Kardeşin Şarkısı adlı tiyatro oyununa götürdüğünü hatırlıyorum. Her şeyi o ödemişti. Bunu babam için yapmıştı. Babamın Theodorakis'in müziğini sevdiğini bilirdi. Louis babamı severdi. Oturup onunla saatlerce konuşurdu. Babamı ne zaman kendi köşesinde uzo içip salatalık, zeytin ve sardalya yerken görse hemen yanına yerleşir, onunla sohbet ederdi. Annem istediği kadar kalkıp bir iş yapmasını, bu hayırsızla zırvalıkları bırakmasını söylese de babamın hiç umurunda değildi. Cevap bile vermeden onu tamamen boş veriyordu. Sanırım bu iki şey babamın hayatta kazandığı iki zaferdi. Biri kimsenin kendi köşesine oturmasına izin vermemesi, diğeri ise Louis ile konuşması. Tabii Louis de aynı şeyi yapıyordu. Annemi tamamen boş verip onu hiç dinlemiyordu. Sanki annem yoktu. Dediğim gibi babam Louis'i severdi. Bu yüzden Krugas'ın kızıyla evleneceğini duyduğunda üzüldü. Louis gözünden düştü. Sanki ona ihanet etmişti. Babam Krugas ailesini hiç çekemiyordu. Louis gelip de üçümüzü aldığı o gün annem yine küplere bindi. Annem artık Louis'den sadece benim için değil, babam yaşlı Manolopoulos için de korkmaya başlamıştı. O yıllarda babamın daha genç, 50-55 yaşlarında olduğunu unutma. Annemin içi içini yiyor, Louise'in babama yaşamın diğer bir yanını tanıtmasından, hatta onu bir kaltakla tanıştırmasından ve böylece bizleri kuru hasır üstünde bırakmasından korkuyordu. Neden olmasın? Annem bu yüzden her iki seferde mutlu oldu. Hem Louise'in evliliğe doğru gittiğini gördüğünde, hele şükür bu da teslim oldu, hem de Tasula yüzünden Louise ile bozuştuğum zaman. Annem her ikisinde de rahat bir nefes almıştı. Louise bir iki kez eve gelip de ben ona kapıyı açmadığımda sevincinden neredeyse şarkı söyleyecekti. Şarkı söyleyecekti diyorum çünkü hatırladığım kadarıyla daha önce hiç şarkı söylememişti. İşte bunun üzerine neredeyse şarkı söyleyecekti. Ben sana söylemiştim, ipten kazıktan kurtulmuş bu herif, arkadaş değil, yılan diyordu. Tasula ile olan biteni anneme anlatmak gibi bir yanlış da yapmıştım. Ama o günden beri de babamın taktiğini uygulamaya başladım. Annemi ne dinliyor ne de ona cevap veriyordum. Ama Tasula olayında dayanamadım. Çeneni kapa deyip kapıyı tekmelemiştim. Bütün kontrplak yamulmuştu. Bugün bile baba evime gitsen o deliğin üzerindeki yamayı görebilirsin. Böylece o gün Louise gelip bizleri tiyatroya götürdü. Çıkışta bize sulaki çöp şiş ısmarladı. Sonra da bizi eve taksiyle bıraktı. Metro ile gidelim diyordu babam. Hayır, taksiye bineceğiz. Louise bizim tek kuruş bile vermemize izin vermedi. Sadece bize iyi geceler dilerken birden kulağıma "Bana bir onluk borç versene, otobüse vereceğim." diye fısıldadı. Düşün, bütün parasını harcamış, kendisine bilet parası bile saklamamıştı. Tam bir prens. Hacı Kiryakyo'ya vardığımızda, tekrar öykümüze dönelim, taksinin parasını verdi ve limana, Barba Lambros'un meyhanesine doğru yokuş aşağı inmeye başladık. Artık böyle meyhaneler kalmadı. Kaldırımda küçük masaları vardı. Meyhaneden aşağıya doğru baktığında limanı, gelip giden gemileri görürdün. Barba Lambros ne alacağını sana asla sormazdı. Sen oturur oturmaz yanına elindeki tepside ilk meze olarak iki küçük tavadaki köftelerle gelirdi. Tava köfte. Ellerini çırpıp ona boş küçük tavaları gösterdiğinde sana ikinci mezeyi getirirdi. Yumurtalı sosis. 12 farklı meze hazırlayabilirdi. Sonra tekrar baştan başlardı ve hiç konuşmazdı. Hatta hesabı bile hiç bağırarak söylemez, sana yazılı verirdi. Ağzını ancak çok gerekli şeyler, unuttuğun bir şey varsa ya da Noel zamanı iyi Noeller demek için açardı. Tabii biz böyle bardakları bezden yapılmış koltuklarda oturmuş devirirken, Louise'in bana bir şeyler hazırladığını, kafasında bir şeylerin olduğunu biliyordum. Ama sürprizi bozmamak için sormuyordum. Sana söylemiştim, Louise ile birlikteyken her an her şeye hazır olmalısın. Louise birden helikopter çağırabilir, seni bakanlarla ya da Greta Garbo ile tanıştırabilir.